Ayrım 44. Başbakan Ekabir Arthur Hayley. Sayfa 433. Dördüncü kısım. Dakikalar hızla geçerken başbakan elinde bir deste kağıtla parlamentodaki ofisine girdi. Büyük bir kararlılık içindeydi. Dört kişi kendisini bekliyordu. Richardson, Milley, henüz gelmiş olan Margaret Howden ve Elliot Prowse. İdari işler yardımcısı endişeyle saatine bakıyordu. Vakit var diye onu tersledi Howden ama ancak yeter. Margaret'e sordu, beni bir dakika içeride bekler misin hayatım? Karısı içeriki odaya geçince kağıtların arasından Richardson'ın göndermiş olduğu telex'i seçti. Bu Vancouver olayıyla ilgili rapordu. Henry Duval'in serbest bırakılması, yargıcın Edgar Kramer'a verdiği ihtar bir dakika önce meclise dönerken okumuştu. Kötü diye başladı Richardson ama kurtarabiliriz. Farkındayım diye sözünü kesti Howden. Benim niyetim de bu. Daha önce sahip olmadığı bir hareket özgürlüğünün farkındaydı. Harvey Warren'ın istifası elindeydi. Öğleden sonra basına Duval'e geçici göçmen vizesi verileceğini bildir dedi Richardson'a. Vancouver kararının temyiz edilmeyeceğini ve Duval'i sınır dışı etmek için artık başka işlem yapılmayacağını benim ağzımdan yazabilirsin. Ayrıca benim tavsiyem üzerine Bakanlar Kurulu Duval'i göçmen olarak kabul etmek için mecliste mümkün olduğu kadar çabuk bir karar çıkarmayı düşünecek. Hükümetin her zamanki gibi mahkemelerin yetkililerine ve insan haklarına saygı duyduğuna dair bazı şeyler katabilirsin, anlaşıldı mı? Richardson hoşnutlukla anlaşıldığına iddiaya girmek ister misin dedi. Şimdi konuşmaya başladınız. Başka bir şey daha var. Kelimeler çabuk sesi emredici çıkıyordu. Bunu benim söylediğimi doğrudan doğruya açıklayamazsınız. Ama şu Kramer'ın işinden alınacağının ve disiplin kuruluna çıkarılacağının bilinmesini istiyorum. Eğer Kramer'ın bu Duval davası boyunca başından sonuna kadar hükümeti yanlış anladığı fikrini verebilirseniz daha da iyi olur. İyi dedi Richardson. Gerçekten çok iyi. Başbakan sertçe idari işler yardımcısına dönerek emretti. Bütün bunların yapılmasına da göz kulak olun. Yetkililerle görüşün, emirlerimin bunlar olduğunu söyleyin. Fikrimce Kramer'ın yeniden sorumlu bir göreve getirilecek yetenekli olmadığını da ekleyebilirsin. Peki sir dedi Prowse. Ayrıca Mr. Warren'ın istifa ettiğini ve yeni bakanı yarın atayacağımı bana hatırlatın. Peki sir. Prowse hızla not alıyordu söylenenleri. Bir de bu var diye Milley söze karıştı. Telefonu hala açık tutarak ona bir dakika önce gelen telgrafı geçirdi. Londra'daki Kanada Yüksek Komiserliği'nden gelen telgraf şöyle başlıyordu. Majeste kraliçe daveti memnunlukla kabul etmeyi... Kraliçe geliyordu. Howden bunun yardımının dokunacağını düşündü. Epey yardımı dokunurdu doğrusu. Kafasında çabucak hesapladı. Sonra bunu yarın meclise ilan ederim dedi. Bugün henüz çok erkendi. Ama yarın birleşme ilanının ertesi günü açıklanırsa bunu sanki Birleşik Krallık da destekliyormuş gibi gelecekti herkese. Ve yarın birleşme haberi Londra'ya Buckingham Sarayı'na erişmiş olsa bile yeniden düşünmek için yeterli zamanları olmayacaktı. ''Kabineden istifalar var.'' dedi Milley ciddiyetle. ''Sizin beklemekte olduğunuz 6 istifa.'' Mektuplar bir araya tutturulmuştu. En üstte Adrian Nesbitson'un imzasını görebiliyordu. ''Bunları beraberimle meclise götürüp ilan edeceğim.'' Durumun kaçınılmadan kabul edilmesi gerektiğini artık ertelemenin boşuna olduğunu düşündü. ''Bir istifa daha var ama o burada kalsın.'' dedi Milley'e. Elindeki kağıtlar arasında Harvey Warren'ın mektubunu seçti sonra. Bunu birkaç gün gizleyeceğiz dedi. Başka bir bölünmeyi de reklam etmenin gereği yoktu. Hem zaten Warren'ın istifası birleşme konusuyla ilgili değildi. Bir hafta bekleyecekler sonra sağlık durumunu bahane edeceklerdi. Bir kerelik bu gerekçe doğru diye düşündü. Aklına bir şey geldi. Brian Richardson'a döndü. Bazı şeyleri öğrenmeni istiyorum. Son birkaç gün içinde muhalefet lideri 2 senatör ve 1 temsilciler meclisi üyesinden oluşan muhalif Birleşik Amerika Kongre üyelerini kabul etmiş. adları, tarihi, yeri, nerede buluştuklarını, öğrenebileceğim başka her şeyi istiyorum. Parti yöneticisi başını salır, çalışırım, zor olmamalı. James Holden bu bilgiyi tartışmada Bonner Dates'e karşı silah olarak kullanabileceğine karar verdi. Başkanla yaptığı kendi görüşmesi herkese duyurulmuştu. Dietz'in görüşmesi sinsi bir şeymiş gibi gösterilebilirdi. Eğer ustalıkla büyütülürse bu bir hile havasına da sokulabilirdi. Halk pek hoşlanmayacak açıklamanın kendisi tarafından yapılması bunun doğru olduğunu ispatlayacaktı. Bir vicdan kıpırtısını bastırdı. Bonner Dietz kendine hakim olabilirdi ama bir lider olarak hayatı için çarpışan başbakan bu lüksü karşılayamazdı. Elliot Prost endişeyle vakit dedi. Holden başını salladı, içeri girerek kapıyı ardından kapadı. Margaret pencerenin yanındaydı, gülümseyerek döndü. Bir dakika önce uzaklaştırıldığında kendininkilerden başka kulaklara söylenmesi gereken şeyler olduğunu bilmek ona bir yoksunluk duygusu vermişti. Aslında hayatı böyleydi. Millie Friedman'ın tersine kendisi belirli bazı sınırların dışına hiçbir zaman çıkamamıştı. Ama belki bu onun kendi kusuru ya da siyasete duyduğu ilgisizlikten ötürüydü. Ama sebep ne olursa olsun itiraz etme zamanı geçeli çok oluyordu. Tatlı bir sesle sana başarılar dilemeye geldim Jamie dedi. Holden ona yaklaştı, kendisine doğru kaldırdığı yüzünü öptü. Teşekkür ederim hayatım, buna ihtiyacımız var gibime geliyor. Durum gerçekten kötü mü? Yakında bir seçim olacak. Doğru söylemek gerekirse partinin kaybetme ihtimali kuvvetli. Senin istediğin bu değil biliyorum dedi Margaret. Ama kaybetsen de hiç olmazsa yine ikimiz varız. Holden hafifçe başını salladı. Bazen bu işe devam etmemi sağlayanın beraberliğim olduğunu düşünüyorum. Yine de fazla zamanımız yok. Düşman ülkelerin niyetleri başka. Dakikaların geçtiğinin farkındaydı. Eğer kaybedersem dedi, çok az paramız olduğunu biliyorsun. Evet biliyorum diye karşılık verdi Margaret üzüntüyle. Armağan vermek isteyecekler, belki büyük armağanlar. Bunları kabul etmemeye karar verdim. Merak etti, Margaret anlayacak mıydı? Yetimhaneden ülkenin en yüksek yerine yükselen yolun sonunda yeniden başkalarının ihanelerine dönemeyeceğini anlayacak mıydı? Margaret uzandı, eliyle kocasının elini kavradı. ''Bu önemli değil Jamie.'' sesi duyguluydu. ''Bütün sahip olduklarını verip bencil davranmadan bir sürü şey yaptıktan sonra başbakanların yoksul düşmesinin çok utandırıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki bir gün biri bunu değiştirecektir ama bizim için önemli olan başka şey.'' Holden minnet ve sevgi duydu. Bu cömertçe güvenin nereye kadar devam edeceğini düşündü. Sana yıllar önce söylemiş olmam gereken bir şey var dedi. Bonner Dietz'in getirdiği eski toplantı programını yazılı kısmı üste gelecek şekilde uzattı. Margaret yazıyı dikkatle okudu. Bu nereden geldiyse dedi. Bence şimdi yakmalısın. Holden merakla sordu. Önemsemiyor musun? Hayır diye cevap verdi Margaret. Bir yerde önemsiyorum ama hiç olmazsa bana güvenebilirdin. Herhalde utanıyordun. İyi dedi Margaret, bunu anlayabiliyorum. Holden tereddüt ederken o devam etti. Eğer kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaksa söyleyeyim. Yine de bunun Harvey Warren'dır dışında herhangi bir şeyi değiştirmiş olduğuna inanmıyorum. Daima bulunduğun yere geçmek, yaptığın şeyleri yapmak için yaratıldığını düşünmüşümdür. Kağıdı geri verdi sonra yavaşça devam etti. Herkes iyilik kadar kötülük de yapar, yak bunu Jamie. Bunu zaten çoktan silmiştin. Holden şömineye giderek bir kibrit yaktı, kağıdın alev alışını seyretti. Alevler eline yaklaşıncaya kadar bir köşesinden tuttu, elinden atarken diğer parçanın da yandığını gördü. Sonra topuğuyla ezerek bunu kül haline getirdi. Margaret çantasında bir şeyler arıyordu. Gazeteden yırtılmış bir kağıt parçası çıkararak, ''Bunu sabahki gazetede gördüm.'' dedi. ''Senin için sakladım.'' Holden aldı ve okudu. Yay burcunda donanlar için bugün bir başarı günüdür. Talihiniz dönüyor. Bitirmeden kağıdı tortop etti. Kendi kaderimizi kendimiz çizeriz dedi. Ben kendiminkini seninle evlendiğim gün çizdim. 5. kısım. 4:15 kala Arthur Lexington hükümet salonunda bekliyordu. Dışişleri Bakanı kılı kılına yetiştin dedi. James Holden başını salladı. Yapılması gereken işler vardı. Haberler kötü. Lexington çabucak konuştu. Senin konuşmandan hemen sonra Nesbitt Son ve diğer 5 kişi meclisi terk etmeyi düşünüyorlar. Bu en son darbeydi. 6 istifalı bir kabine bölünmesi yeteri kadar acıydı. Aynı sabık bakanların meclisi terk etmeleri, hükümeti ve partiyi tanımadıklarını belirtmeleri bir felaket demekti. Belki çok duygulu bir anda her kuşaktan bir bakan meclisi terk edebilirdi. Ama kabinenin 1/4'ünün. Holden karamsarlıkla düşündü. Bu iş dikkati her şeyden önce birleşmeye ve kendisine karşı yürütülen muhalefete çekecekti. Bir teklifi yaptılar dedi Lexington. Eğer ilanı ertelersen tekrar toplanana kadar harekete geçmeyecekler. Bir an Holden duraladı. Zaman çok azdı ama hala Washington'a bir haber verebilirdi. Milley hattı açık tutuyordu. Sonra başkanın sözlerini hatırladı. Kararlı bir tavırla erteleme yapılmayacak dedi. Ben de öyle düşünmüştüm diye karşılık verdi Lexington alçak sesle ardından ekledi. Galiba artık içeri girsek iyi olacak. Avam kamerası doluydu. Mecliste boş bir sıra yoktu ve her yer tıklım tıklımdı. Halk, basın, diplomatlar, önemli ziyaretçiler salonun her santimini kaplıyordu. Başbakan arkasında Arthur Lexington olduğu halde içeri girerken salonda bir kıpırdanma oldu. Hükümet adına daha önce konuşan parlamento üyesi gözleri saatte parti yetkililerinin aldığı talimatla susmuştu. Aynı öğleden sonra James Holden meclis başkanına ikinci kere selam verdi ve yerini aldı. Üzerine dikilen bakışların çokluğunun farkındaydı. Telgraflar çekilip telexler önemli haberi yaymaya başlayınca bunlar Kuzey Amerika'nın hatta dünyanın bakışları olacaktı. Yukarıda diplomatların galerisinde anlamsız bir yüzle gülümsemeden oturan Sovyet Büyükelçisini görebiliyordu. Birleşik Amerika Büyükelçisi Philip Angro, İngiliz Yüksek Komiseri, Fransa, Batı Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya, İsrail Büyükelçileri ve bir düzine kadar ötekiler. Haberler, telgraf ve özel kurye ile bu akşam her önemli başkente ulaşmak üzere yola çıkacaktı. Margaret kendisi için ayrılmış olan ön sıraya geçerken bir hışırtı oldu. Aşağı baktı ve gözleri karşılaşınca gülümsedi. Ortadaki geçidin karşı tarafında Bonner Deitz hazır bekliyordu. Deitz'in arkasına gözleri yanan topal Arnold Gein'i tünemişti. Hükümet tarafında Holden'ın sağında Adrian Nesbitt'in omuzları dikleşmiş, yanakları hafifçe kızarmış olarak dümdüz karşıya bakıyordu. Bir hademe saygıyla başbakanın kürsüsünün üzerine bir not bıraktı. Milli Friedman şöyle yazmıştı. Kongrenin birleşik toplantısı başladı ve başkan selama girdi. Pensilvanya caddesinde sevgi gösterisi yapan kalabalıktan dolayı geç kalmıştı ama konuşmasına zamanında başlayacak. Sevgi gösterisi yapan kalabalıktan dolayı geç kalmış. James Holden içinin kıskançlıkla dolduğunu hissetti. Başkanın kudreti tamdı ve gittikçe artıyordu. Kendisininki ise gittikçe eriyordu. Ama yine de son anına kadar hiçbir dava kaybedilmiş sayılmazdı. Eğer düşecekse sonuna kadar çarpışarak düşecekti. 6 kabine üyesi bütün ulus demek değildi ve o görüşünü daha önce de yapmış olduğu gibi halka açıklayacaktı. Belki her şeye rağmen bu badireyi atlatıp kazanabilirdi. Vücuduna kuvvet ve güven yayıldı. 4:10 saniye vardı. Avam kamerası sessizleşti. Burada ara sıra aşağılık davranışlar görülmüştü. Basitlik, bayağılık, kavgacılık. Ama meclis gerektiği zaman önemli olayların havasına girmeyi başarırdı. Şimdi de öyle olmuştu. Tarih devam ettikçe hep hatırlanacak bir an olacaktı bu. Aslında diye düşündü Holden, biz hayatın bir aynasıyız, zayıflığımız ve küçüklüğümüzle. Yine de bunların üstünde ancak insanoğlunun erişebileceği yüksekliklerdeyiz. Özgürlük de ne biçimde ve hangi ölçülerde olursa olsun bir yükseklikti. Eğer daha çoğunu elde etmek için birazını yitirmek gerekiyorsa bu değerli bir fedakarlıktı. Bu yolu göstermek için elinden geldiği kadar iyi sözcükler seçecekti. Yukarıda Barış Kulesi'nin saati çınladı. Şimdi Büyük Borden Bell haşmetle saat başını ilan ederdi. Meclis Başkanı, Başbakan dedi. Holden geleceğin neler vaat ettiğini bilmeden düşünceli parlamentoya hitap etmek için yerinden kalktı. Kitabın sonu. 18 Ekim 2023. Sayfa 440.